Merhaba, ben Başak Pirtin'i. Şimdi vitamin giller sitemiz için Sayın Onkolog Doktor Yavuz Dizdar'la birlikteyiz bu podcastimizde. Kendisine birkaç tane sorular yöneteceğiz. Öncelikle Yavuz Bey, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu bizim aklımızda hep böyle bir GDO sorusu var. İlk başta böyle en bomba sorudan başlayayım istedim. Bu GDO'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü devamlı bize bu gibi mailler geliyor. İnsanlar bu konuda hani çekinceleri var. Gelecekte ne gibi şeyler, etkileri bizi bekliyor acaba?
Sorsun isterseniz etkileri gelecekte değil, muhtemelen bugün de görüyoruz. Çünkü GDO'lar belli bir amaca yönelik olarak üretilmiş olan transgenik, geni oynanmış olan bitkiler. Bu amaç başta güdülerek veriliyor. Yani bunun içerisine bir gen yerleştiriyorsunuz. Bu mesela bir tarım ilacına direnç sağlıyor. Fakat tarım ilacının bitkinin içine geçmesini engellemiyor. Bir yandan bitkinin belli şeyleri fazla yapmasını sağlayan, mesela altın pirinç denen bir şeyde A vitamini sentezi yaptırtıyor. Fakat sisteme siz bir kere müdahale ettiğiniz zaman onun bütününü değiştiriyorsunuz. Bu bir saatin içine küçük bir dişli yerleştirmek gibi. Saat bir daha hiçbir zaman doğruyu göstermiyor. GDO ile ilgili olan en çarpıcı çalışma bundan 3 sene önce yayınlandı. Bir Fransız ekip, çünkü daha öncesinde çalışma yapılmadı. Patent koruması nedeniyle müsaade etmediler. Farelere yedirttiler. Fareler 14. ayda kontrol grubuna göre anlamlı miktarda bol tümör geliştirdiler. Ve bu sonuç bütün dünyada yankılandı. İyi bir dergide yayınlandı. Bilimselse bilimseldir. Fakat elbette görmezden geldiler. Çünkü küresel sistemde tepeden bastıran kimse lafını geçirtir, dinletir. Siz de eğer vatandaş olarak buna hayır ben istemiyorum demediğiniz sürece bunlar bir şekilde önümüze gelecektir. Olası risklerden uzak durmak adına sürekli bu kamuoyu bilincini ayakta tutmak zorundayız.
Evet. Peki bu GDO'lar etikete yazılsın diye mesela bir partimiz önerge verdi. Ama hani neden yasaklanmıyor tümden bunlar sizce?
Şimdi efendim insanlar önce sorunu yaratırlar, sonra sorunu ortadan kaldırmazlar. Sorunun ortaya çıkarttığı sorunları gidererek ya da bununla ilgili bir kampanya, kamuoyu vesaireyle gitmeyi bunu seviyorlar.
Evet.
Tamamen yasaklanması diye bir durum aslında tabii ki mümkün. Çünkü zaten biz bunlar hani uzaydan gelmiş olağanüstü teknoloji değil. Bizim elimizde de yerli tohumlarımız var.
Evet.
Paketin üstüne ama GDO içerir ya da içermez lafını koyamıyorsunuz. Bunu da ticaret kanunları nedeniyle böyle olduğunu söylüyorlar. Siz ürününüzün belli açılardan farklılık içerdiğini aslında vurgulayabilirsiniz ama nedense rekabet kurallarına aykırıdır diye böyle bir kanunda çalışıyor karşı taraftan ve üstüne yazmanız pek mümkün olmuyor. Bugüne kadar da benim gördüğüm Türkiye'de 2 ya da 3 tane ürün dışında GDO içermez ibaresini hiçbir ürüne koymadılar.
Evet, yani bazı böyle kayıt dışı yazanlar oluyor ama herkes kendi araştırmasını kendisi yapacak bu durumda. Aldığı kaynağın gerçekten güvenilir.
Kaynağın güvenilir olup olmadığını inanınız bilemezsiniz. Bundan yaklaşık 3 sene önce bir tanker pirinci getirdiler.
Evet.
Pirinç meselesini çok yakından biliyorum. Türkiye'ye dağıtıldı. Pirinç daha sonra analiz için tüm gen analizine Kore'de bir firmaya yollandı. Orada da kesin oldu, GDO olduğu anlaşıldı. Bakanlık kesinlikle dünyada GDO pirinç üretimi yoktur falan diye bir takım şeyleri söyledi ama dünyada üretiminin yapıldığı zaten biliyordu. Türkiye'ye giren mısır soylarının önemli bir kısmı GDO'dur, soya GDO'dur. Bunların aslında hayvan yemi olarak ithal edildiğini biliyoruz ama sonuçta istihbaratın da bana söylediği 50 kere takip ediyoruz. El değiştirmelerden sonra 51. de artık izini kaybediyoruz diyorlar. İster istemez tabii ki insanlara da bir şekilde yedirtilmesinin kapısını açıyor. Ya siz bunu külliyen reddedeceksiniz ki olması gereken bu. İhtiyacımız yok çünkü. Ya da kendi olanaklarınız sayesinde yapabilecekleriniz kısıtlıdır. Yani bunların genetik analizini falan Türkiye'de öyle benim diyen laboratuvar çok fazla yapamaz.
Evet. Peki bu GDO'lu tohumların dağıtıcısı olan Monsanto'nun Türkiye'deki varlığı sizce ne boyutta?
Şimdi bazı şirketler efendim dünya çapında şirketler. Yani eşittir devlet derler.
Evet.
Bu şekilde düşününüz lütfen. Eşittir devlet dendiği zaman o düzeyde etkinlik sahibidir. Evet. Bunlarda da aynı şekildedir. Bunlar getirirler. Sizin eğer ülkenizdeki yönetimler, ki bu yönetimlere herkes dahildir, buna hayır diyemiyorsa, bakınız öyle ya da böyle bir miktar işte baktığınız zaman mütedeyyin bir toplumdan oluştuğunu düşünüyorsunuz. Ama GDO'nun o şekildeki anlamı eşittir, ben Allah'tan daha iyisini yaptımdır. Buna rağmen kabul edilebiliyorsa, buna rağmen meclis bu konuda bir şey demeyip de ya, üç aşağı beş yukarı oy birliğiyle geçiyor evet. bunlar. Çünkü kanun geçiriyorsunuz. Bunu yapabiliyorsanız eğer demek ki o zaman kontrol mekanizması ya milletvekilleri neyi onayladıklarının farkında değiller. Ya da o kadar güçlü ki üzerlerine gelen baskı kimse bir şey yapamıyor.
Evet. Ben de bir tane şeyde dinlemiştim. Bir seminerde bir doktor insan yapımı olanları yeme, alan yaptıklarını ye diye böyle kolay bir yol çiziyordu besin seçimimiz konusunda. Peki bu GDO ne tür hastalıklara yol açıyor?
Yani, bilmiyoruz efendim. Araştırılmış olan bir şey değil. Bugüne kadar hep bir alerji lafı edildi. Çünkü olmayacak gene olmayacak yere yerleştirdiğiniz zaman insan vücuduna yabancı bir takım proteinler de ortaya çıkabiliyor. Siz bir şey yiyorsunuz ama soya ile zenginleştirilmiş olduğu için ya da ne bileyim fıstık genini alıp soyaya yerleştirdiği için proteinden bol olsun diye. Bunun sonucunda sizin elde ettiğiniz ürünün içerisinde hiç bilmediğiniz alerjenlerle karşılaşıyorsunuz ama... O Fransızların yaptığı araştırma net bir şekilde kansere de neden olabileceğini gösterdi. Ondan öteki bilgi ise yok zaten. Çünkü firmalar mesela, araştırılmasına müsaade etmedi.
Mesela işte bağırsaklarda biliyorsunuz huzursuz bağırsak sendromu, geçirgen bağırsak sendromu. Bunlar Türkiye'de de artmaya başladı insanlardan devamlı.
Bunların doğrudan GDO ile ilişkili olabileceğini söyleyemem. Fakat yenilen gıdanın içerisindeki antibiyotik yükünü çok iyi biliyorum. Yenilen gıdanın içerisinde bizim... Raf ömrünü uzatmak için yapılmış olan değişikliklerden ötürü çok farklı bir şey yediğimizi biliyorum. Yani ekşimeyen yoğurt diye bir kavram söz konusu değil.
Evet.
Kutu süt diye bir şey söz konusu değil. Bunların sonunda ederi evet bağırsaklarda bu geçirgen bağırsak, sızdıran bağırsak dediğimiz şeyi bir şekilde olanaklı kılar ve sıkıntılı bir tablodur.
Evet, peki bu geçirgen bağırsak sendromu için ne yapmalı? Öneriniz var mı?
Beslenmenizi normale çevireceksiniz. Bu genel kural olarak geçerlidir. İnsanoğlunun bağırsakları normalde kandan beslenmez. Yani düşünceyi başlangıçta yanlış kurmuşlar. Zannediyorlar ki bağırsaklar bir cins filtre gibi bir şeydir. Biz bunu vücudumuza emmek için kullanıyoruz. Arkasından kanla bağırsak da beslenir. Hayır, bağırsak içerikteki yiyecekten besleniyor. Dolayısıyla siz iyi bir şey yerseniz bağırsağın da yapısı düzgün olur. Eğer kötü bir şey yerseniz vücudunuzun eksikliği olur ama esas sorun bağırsakta çıkmaya başlar. Nitekim biz kanser hastalarında da mesela en ciddi gördüğümüz sorun bir süre sonra sindirim sisteminin kifayetsizliği ya da sorunları. Yani adamın onun dışında kadının bir şikayeti yok ama sindirim sistemi çalışmıyor, şişiyor.
Evet.
Kabızlık zaten toplumun ortalamasında ciddi bir sorun ve mesela geçenlerde mail olarak bir soru ileten arkadaşımız... irritable colon sendromu dediğimiz o uyargan bağırsak diyeyim Türkçeleştirelim, huzursuz bağırsak, normal ürün yemeye başladıktan sonra düzeldiğini söyledi. Niye? Çünkü işlemden geçmiş gıdanın içerisinde bağırsağı besleyecek unsurlar azalıyor. Çünkü bu unsurlar aynı zamanda gıdanın bozulmasına da neden olan unsurlar. Endüstri bunları bir cins fiziksel işlemle ortadan kaldırıyor. Biz kimyasal katkı maddesi koymuyoruz diyor ama şöyle söyleyeyim size, demir suyun içinde paslanır mı? Paslanır. Peki bu bir yanma olayı mıdır? Evet, fiziko-kimyasal olarak demirin paslanması yanma olayıdır. Yani demek ki yanma dediğiniz şey, yani sütün yüksek sıcaklıkta okside olması meselesi ya da işte sülfür gruplarının değişmesi için illa içine bir şey karıştırmanız gerekmez. Bu normal deniz suyunda demir için bile söz konusu olabiliyorken siz 140 dereceye sütü basınç altında ısıtırsanız elbette bu değişiklik gerçekleşir.
Evet, peki siz nasıl besleniyorsunuz?
Vallahi benim doğrusunu isterseniz onlarla ilgili hiçbir kaygım yok. Ben bunları genelde almıyorum çünkü. Yediğimi de söyleyemem size. Benim ortalama beslenmem içerisinde ciddi anlamda kendim için bir kaygım yoktu. Bu üstüme kalmış bir meseledir. Şunu gördüm sadece, çok şey değişmiş. Yoğurt konusu kesinlikle yoğurt dışarıdan süt alınıyor ve tutturuluyor. Onu söyleyeyim sadece. Ama işte eti nereden? Ben et yemiyorum ortalamada. Yumurta yemiyorum, tavuk yemiyorum ama bu benim biraz da manevi nedenlerle olan bir tercihim ya da uğraşmak istemememden belki kaynaklanıyor.
Evet, ben de o yola girmiş olamadım.
Ama şunu da söyleyeyim, yani iyi kaliteli bir peyniri mutlaka yerim. Ya yani genelde böyle soğanlı sarımsaklı makarna, işte yanına peynir ve yoğurtla mesela hayatınızı gayet güzel geçirebiliyorsunuz. Ama çocuk tabii ki çeşitlilik isteyecektir. O çeşitlilik içinde de siz çocuğa aslını verirseniz, hani bir patatesi kendiniz de kızartabilirsiniz, bir sorun olmaz, ama endüstriyel patatesin, yani fast food restoranlarının patatesinin bizim patatesle bir alakası yoktur.
Evet.
Piliç vesaire, beyaz et, meyaz et, bunların hepsi Türkiye'ye bir şekilde, evet, Türkiye'ye değil sadece dünyaya çakılmış olan kavramlardır. Beyaz etin sağlıklı olduğu diye bir kavram bile yalandır. Öyle bir yayın yok. İkincisi de bu hayvan bu kadar kısa sürede büyümez.
Evet.
Siz şimdi çocuk tavuk seviyor diye bunu yapmaya kalkarsanız büyük hata işlersiniz.
Peki anne babalara okumaları için 3 kitap önerirseniz ne olurdu? Hani sizin kitabınızı biliyoruz, Yemezleri. Onun dışında önerebilecekleriniz var mı?
Doğrusunu isterseniz bu konuda yazılmış çok böyle layıkıyla iyi kitap bulunmamakta. Ahmet Aydın'ın Taş Devri Diyeti kitabı var mesela. O ciddi anlamda bilgi verici bir kitaptır. İş Bankası yayınlarından çıkmış olan Gıda Korkusu diye bir kitap var. Mesela orada da gıdanın endüstrileşme sürecini çok iyi anlatır ki,
evet,
bir Amerikan üniversitesinin yayınıdır aslında. Buradan da mesela çok rahat nasıl buraya gelmiş olduğunu Amerika'nın ve dolayısıyla dünyanın,
evet,
okuyup anlayabilirler.
Evet. Peki mutfaktan çıkartılmasını tavsiye edeceğiniz 3 şey ne olurdu? Bu da son sorum oluyor.
Sokulmaması gereken şeyler dediğiniz zaman aslında 3 aşağı 5 yukarı yanıtlıyorsunuz. Yani beyaz etten kesinlikle uzak durun. Organik yumurta bir yere kadar, o da bir yere kadar, evet, ama kesinlikle... Hani öyle kar beyazı yumurtalar işte ucuzdur, sağlıklı protein kaynağıdır, bunlardan uzak duracaklar. Onun dışında söyleyebileceğim, işlemden geçmiş, marketten alınmış, ambalajlanmış ne varsa uzak durmalarıdır. Bunun içerisine mesela peynir reyonundan ben tadıp peynir aldım, hiçbir sorun yok, buyursunlar yesinler. Ama ben ambalajlı süzme peynir aldım. Süzme peynirin nasıl yapıldığını bilmiyorum bile. Süzme peynir diye bir kavram yok çünkü.
Evet.
Ambalajlı, uzun raf ömürlü ürünlerden çocuklarını uzak tutacaklar.
Tamam. Çok teşekkür ederiz bu görüşme için. Çok sağ olun.